Ayrım 15.
Ona kızgın değildim. Ona kızmama, darılmama, onun aleyhinde düşünmeme imkan olmadığını hissediyordum. Ama bir kere kırılmıştım. Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık adeta bütün insanlara dağılmıştı. Çünkü o benim için bütün insanlığın timsaliydi. Sonra aradan seneler geçtiği halde nasıl hala ona bağlı olduğumu gördükçe ruhumda daha büyük bir infial duyuyordum. O beni çoktan unutmuş olacaktı. Kim bilir şimdi kimlerle yaşıyor, kimlerle dolaşıyordu. Akşam üzerleri evde çocukların gürültüsünü, mutfakta bulaşık yıkayan karımın terlik seslerini, tabak şıkırtılarını ve baldızımla kayınlarımın ağız kavgalarını dinlerken gözlerimi kapar, Maria'nın bu anda nerede bulunduğunu tasavvur ederdim. Belki gene kafa dengi bir insanla beraber nebatat bahçesinin kızıl yapraklı ağaçlarını veya loş bir sergide batmakta olan güneşin camlarından vuran ışığı altında usta fırçaların ölmez eserlerini seyrediyordu. Bir akşam eve dönerken mahallenin bakkalına uğramış, öteberi almıştım. Tam kapıdan çıkacağım sırada karşı evin bir odasında kirayla oturan bekarın radyosu Weber'in Oberon operası üvertürünü çalmaya başladı. Az daha elimdeki paketleri yere düşürecektim. Maria ile beraber gittiğimiz birkaç operadan biri de buydu ve onun Weber'e hususi bir muhabbeti olduğunu biliyordum. Yolda hep onun üvertürünü ıslıkla çalardı. Kendisinden daha dün ayrılmış gibi taze bir hasret duydum. Kaybedilen en kıymetli eşyanın, servetin, her türlü dünya saadetinin acısı zamanla unutuluyor. Yalnız kaçırılan fırsatlar asla akıldan çıkmıyor ve her hatırlayışta insanın içini sızlatıyor. Bunun sebebi herhalde bu böyle olmayabilirdi düşüncesi. Yoksa insan mukadder telakki ettiği şeyleri kabule her zaman hazır. Karımdan, çocuklarımdan, ev halkından fazla bir alaka gördüğüm yoktu. Fakat bunu beklemeye hakkım olmadığını da biliyordum. Berlin'de o garip yılbaşı gününde ilk defa olarak duyduğum lüzumsuzluk hissi bende tamamen yerleşmişti. Benim bu insanlara ne lüzumum vardı? 5-10 kuruş ekmek parası için bana tahammül edilebilir miydi? İnsanlar birbirinin maddi yardımlarına ve paralarına değil, sevgilerine ve alakalarına muhtaçtırlar. Bu olmadıktan sonra aile sahibi olmanın hakiki ismi bir takım yabancılar beslemekti. Bunun bir an evvel sona ermesini ve onların bana hiçbir surette muhtaç olmayacakları anı özlüyordum. Yavaş yavaş bütün hayatım henüz pek uzak olan bu günü hasretle beklemek şeklini aldı. Adeta gününün yetmesini bekleyen bir mahpus gibiydim. Günlerin ancak beni bu akibete yaklaştırmak bakımından birer kıymeti vardı. Bir nebat gibi şikayetsiz, şuursuz, iradesiz yaşayıp gidiyordum. Yavaş yavaş hislerim kütleşmişti. Hiçbir şeyden müteessir olmuyor, hiçbir şeye sevinmiyordum. İnsanlara kızmama imkan yoktu. Çünkü insanların en kıymetlisi, en iyisi, en sevgilisi bana en büyük kötülüğü etmişti. Diğerlerinden başka bir şey beklenebilir miydi? İnsanları sevmeme ve onlara tekrar yaklaşmama da imkan yoktu. Çünkü en inandığım, en güvendiğim insanda aldanmıştım. Başkalarına emniyet edebilir miydim? Böylece herhalde seneler geçecek, beklediğim gün gelecek ve her şey sona erecekti. Başka hiçbir şey istemiyordum. Hayat bana kötü bir oyun oynamıştı. Pekala, işte ne kendime ne başkalarına kabahat bulmuyor, hadisleri olduğu gibi kabul ediyor ve sessizce katlanıyordum. Ama bunun sürüp gitmesine lüzum yoktu. Sıkılıyordum. Sadece sıkılıyordum. Başka bir şikayetim yoktu. Günün birinde, yani dün, cumartesi günü öğle üzere eve gelmiş ve soyunmuştum. Karım öteberi lazım olduğunu söyledi. Yarın dükkanlar kapalıdır. Çarşıya kadar bir daha yoruluver dedi. Canım istemeye istemeye giyindim. Hale kadar yürüdüm. Ortalık oldukça sıcaktı. Sokaklarda maksatsız dolaşanlar ve tozlu havada bir parça akşam serinliği arayanlar çoktu. Ben de alışverişi bitirdikten sonra paketleri koltuğuma sıkıştırarak heykele doğru yürüdüm. Eve her zamanki eğri büğrü sokaklardan değil, biraz dolaşarak da olsa asfalt yoldan dönmek istiyordum. Dükkanlardan birinin önünde sallanan kocaman saat 6'yı gösteriyordu. Birdenbire kolumdan yakalandığımı hissettim. Bir kadın sesi kulağımın dibinde adeta bağırırcasına "Hör Raif" diyordu. Bu Almanca hitaptan fena halde şaşırdım. Neredeyse korkumdan silkinip kaçacaktım. Kadın beni sımsıkı yakalamış. Hayır, yanılmıyorum. Siz sahiden Raif'siniz. Aman, insan bu kadar değişir diye bağırıyor ve sokaktan geçenler bize bakıyordu. Başımı yavaşça kaldırdım. Daha yüzünü görmeden muazzam vücudundan kim olduğunu anlamıştım. Sesi de hiç değişmemişti. Frau Tittmann, sizi Ankara'da görmek kimin aklına gelirdi dedim. Hayır, Frau Tittmann değil, sadece Frau Döpke. Bir koca uğruna bir van feda ettim. Fakat pek zararlı değilim. Tebrik ederim. Demek, evet evet, tahmin ettiğiniz gibi. Siz döndükten pek az zaman sonra biz de pansiyondan ayrıldık. Tabii beraberce. Prag'a gittik. Prag der demez içim cız etti. Deminden beri aklıma getirmek istemediğim şeyi bu sefer zapt etmeme imkan kalmamıştı. Fakat ne diye soracaktım. Benim Maria ile olan münasebetimden onun haberi yoktu. Sualime ne mana verecekti? Nereden tanıdığımı sormayacak mıydı? Sonra söyleyeceği şeyler, bunları hiç öğrenmemek daha iyi olmaz mıydı? Aradan bu kadar seneler, tam 10 sene, hatta biraz fazla, geçtikten sonra öğrenmenin ne faydası vardı? Hala sokak ortasında durduğumuzu fark ettim ve gelin bir yerde oturalım, birbirimize soracak şeyler vardır. Sizi Ankara'da gördüğüme hala hayret ediyorum dedim. Evet, bir yerde otursak ne iyi olurdu. Fakat bizim tren vakti geliyor. Bir saatten az kalmış. Kaçırmayalım. Ankara'da olduğunuzu bilseydim muhakkak arardım. Dün gece geldik. Bu akşam da gidiyoruz. Kadının yanında 8-9 yaşlarında sarı benizli, sessiz bir kız çocuğu bulunduğunu ancak şimdi görüyordum. Güldüm. Kızınız mı dedim. Hayır dedi. Akrabam. Oğlum hukuk tahsilini bitiriyor. Gene kendisine kitap tavsiye ediyor musunuz? Bir müddet hatırlayamadı. Sonra gülerek, evet hakkınız var. Fakat artık benim tavsiyelerimi dinlemiyor. O zaman daha pek küçüktü. 12 yaşında filan. Aman yarabbi, seneler ne çabuk geçiyor. Evet, fakat siz hiç değişmemişsiniz. Siz de. Biraz evvel daha samimi olduğunu hatırladım ve sesimi çıkarmadım. Aşağıya doğru yürüyorduk. Maria Puder hakkında soracağım şeylere nasıl başlayacağımı bir türlü bilmiyor. Hep lüzumsuz, beni alakadar etmeyen mevzularda dolaşıyordum. Ankara'ya niçin geldiğinizi hala söylemediniz. Aa evet, bakın asıl bunu anlatayım. Biz Ankara'ya gelmedik, Ankara'dan geçiyoruz. Geçerken uğradık. Bir limonatacı da 5 dakika oturmaya razı oldu ve hikayesine orada devam etti. Kocam şimdi Bağdat'ta. Biliyorsunuz ya, o müstemleke tüccarıdır. Ama Bağdat Alman müstemlekesi değil galiba. Biliyorum canım. Fakat kocamın sıcak memleket mahsulleri üzerinde ihtisası var. Bağdat'ta hurma üzerine iş yapıyor. Kamerun'da da hurma ticaretimi yapıyordu. Kadın pek münasebetsizsin der gibi yüzüme baktı. Bilmiyorum, kendisine mektup yazın ve sorun. Kadınları ticaret işlerine karıştırmıyor. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Berlin'e. Hem memleketi ziyaret hem de yanında oturan sonuk belizli çocuğu gösterdi. Hem de bu çocuk için. Biraz zayıf diye kışı bizim yanımızda geçirdi. Şimdi tekrar alıp götürüyorum. Demek sık sık Berlin'e gidip geliyorsunuz. Senede 2 defa. Hördöpke'nin işleri iyi gidiyor galiba. Güldü ve kırıttı. Hala soramıyordum. Artık kendim de farkına varmıştım ki bu tereddüt nasıl soracağımı bilmemekten değil, öğreneceklerimden korkmaktan geliyordu. Fakat benim için her şey müsavi değil miydi? İçimde hiçbir canlı hissi yoktu. Neden korkuyordum? Maria da kendisine göre bir başka Hördöpke bulmuş olabilirdi. Belki de hala bekardı ve erkekten erkeğe koşarak inanacak adam arıyordu. Herhalde benim çehremin hatlarını bile unutmuş olacaktı. Düşündüğüm zaman ben de onun çehresini hatırlayamadım ve 10 seneden beri ilk defa olarak ne benim onda ne de onun bende resmimiz bulunmadığını fark ettim. Hayret içinde kaldım. Nasıl olmuş da ayrılırken bunu düşünmemiştik. Haydi diyelim ki pek çabuk buluşacağımızı tahmin etmiş ve hafızalarımızın kuvvetine güvenmiştik. Fakat bunu ancak şimdi fark etmeme ne demeliydi? Onun çehresini gözlerimin önüne getirmek lüzumunu hissetmemiş miydim? İlk aylarda yüzünün bütün hatlarını hafızamda sakladığımı ve her an hiç güçlük çekmeden hayalimde yaşattığımı hatırlıyordum. Sonra her şeyin bittiğini anlayınca bu çehreyi görmekten ve tasavvur etmekten büyük bir dikkatle kaçmıştım. Buna dayanamayacağımı biliyordum. Onun Kürk mantolu Madonna'nın yüzü, muhayyilemde bile olsa bana bütün sükunumu kaybettirecek kadar kuvvetli ve tesirliydi. Ancak şimdi bütün eski günleri ve hatıraları hiçbir heyecan duymayacağımdan emin olarak bir kere daha yad etmek isteyince onun çehresini aramış fakat bulamamıştım. Ve bende bir resmi bile yoktu. Ne lüzumu var? Frau Döpke saatine baktı ve kalktı. Beraber istasyona doğru yürüdük. Kadın Ankara'dan ve Türkiye'den pek memnundu. Ecnebilere bu kadar hürmet edilen bir memleket görmedim diyordu. İsviçre bile refahını ecnebi seyyahlara borçluğu halde böyle değildir. Halk her yabancıya adeta zorla evine girmiş gibi bakar. Halbuki Türkiye'de herkes bir ecnebiye bir kolaylık yapmak için sanki fırsat bekliyor, sonra Ankara pek hoşuma gidiyor. Yaşlı kadın boyuna konuşuyordu. Küçük kız 5-10 adım ileriden gidiyor, eliyle yolun kenarındaki ağaçlara dokunuyordu. İstasyona bir hayli yaklaştıktan sonra son bir kararla fakat mümkün olduğu kadar lakayt görünmeye çalışarak söze başladım. Berlin'de akrabanız çok mudur? Hayır, pek çok değil. Ben asıl Praglıyım. Çek Almanlarından. İlk kocam da Hollandalıydı. Neden sordunuz? Ben oradayken sizin akrabanız olduğunu söyleyen bir kadın görmüştüm de.
Nerede? Berlin'de. Bir resim sergisinde tesadüf etmiştim. Galiba ressamdı. Kadın birdenbire alakalandı. Peki sonra dedi. Ben tereddüt ederek. Sonra bilmem bir kere mi ne konuşmuştuk. Güzel bir tablosu vardı. O vesileyle. İsmini hatırlıyor musunuz? Galiba Puder olacaktı. Öyle ya, Maria Puder. Tablonun altında imzası vardı. Katalogda da yazıyordu. Kadın cevap vermiyordu. Tekrar kendimi topladım. Tanıyor musunuz dedim. Evet, akrabam olduğunu size ne diye söyledi? Bilmem, galiba ben oturduğum pansiyondan bahsetmiştim de o da benim orada bir akrabam vardır demişti. Yahut da başka türlü. Şimdi hatırlayamıyorum tabii. 10 sene bu. Evet, az zaman değil. Annesi bana kızının bir zamanlar bir Türk'le ahbap olduğunu ve bütün gün ondan bahsettiğini söylemişti de acaba siz miydiniz diye merak ettim. Fakat garip değil mi? Kadın kızının hayran olduğu bu Türk'ü bir kere bile görmemiş. O sene Prag'a gitmişti. Türk talebenin Berlin'den ayrılmış olduğunu orada kızından öğrenmiş. İstasyona gelmiştik. Kadın trene doğru yürüdü. Ben sözü değiştirirsek bir daha aynı mevzuya dönemeyeceğimden ve asıl istediklerimi öğrenemeyeceğimden korkuyordum. Onun için sözüne devam etmesini büyük bir alakayla bekleyerek gözlerinin içine baktım. Kadın eşyasını vagona yerleştirmiş olan otel garsonunu savduktan sonra bana döndü. ''Neden soruyorsunuz?'' dedi. ''Maria'yı pek az tanıdığınızı söylüyordunuz.'' ''Evet, fakat üzerimde çok kuvvetli bir tesir bırakmış olacak. Tablosu çok hoşuma gitmişti. İyi bir ressamdı.'' İçimde birdenbire beliren fakat mahiyetini anlayamadığım bir endişeyle sordum. ''Ressamdı mı?'' dediniz. ''Şimdi değil mi?'' Kadın etrafına bakınarak küçük kızı aradı. Onun vagona girip oturmuş olduğunu görünce başını bana doğru eğerek ''Tabii değil'' dedi. ''Çünkü artık yaşamıyor.'' ''Nasıl?'' Bu kelimenin ağzımdan bir ıslık gibi çıktığını duydum. Etrafımızdakiler dönüp baktılar ve kompartımandaki çocuk başını pencereden uzatarak hayretle beni süzdü. Kadının gözleri dikkatle üzerimde dolaşıyordu. ''Niçin bu kadar şaşırdınız?'' dedi. ''Neden sarardınız?'' Pek az tanıdığınızı söylemiştiniz. Ne de olsa dedim, hiç tahmin edilmeyen bir ölüm. Evet, ama yeni bir şey değil. Belki 10 sene oluyor. 10 sene mi? İmkanı yok. Kadın beni tekrar süzdükten sonra biraz kenara çekti. Görüyorum ki Maria Puder'in ölümü sizi alakadar ediyor. Kısaca anlatayım bari dedi. Siz Türkiye'ye dönmek için pansiyondan ayrıldıktan 2 hafta kadar sonra biz de Hör Döpke ile beraber kalktık. Prag civarında bir çiftlik sahibi olan akrabalarımıza gittik. Orada bu Maria Puder ile annesine tesadüf ettik. Annesiyle aram pek iyi değildi. Fakat orada bunun üzerinde durmadık. Maria pek zayıf ve halsizdi. Berlin'de ağır bir hastalık geçirdiğini söylüyordu. Bir müddet sonra tekrar Berlin'e döndüler. Kız oldukça kendini toplamıştı. Biz de kalktık. Kocamın asıl memleketi olan Doğu Prusya'ya gittik. Kışın Berlin'e geldiğimiz zaman Maria Puder'in Ekim başlarında öldüğünü duyduk. Tabii dargınlığı filan unuttum ve hemen annesini aradım. pek perişandı. Adeta 60 yaşında gibi olmuştu. Halbuki o sırada ancak 45-46 yaşlarındaydı. Bize anlattığına göre Prag'dan ayrıldıktan sonra Maria kendisinde bazı değişiklikler hissetmiş, doktora gitmiş, gebe olduğu anlaşılmış. Evvela bundan pek memnun olmuş fakat annesinin bütün ısrarlarına rağmen çocuğun kimden olduğunu söylememiş. Hep sonra öğreneceksin dermiş ve yakında yapacağı bir seyahatten bahsedermiş. Gebeliğin sonlarına doğru sıhhati bozulmaya başlamış, doktorlar doğumu tehlikeli bulmuşlar. Bir hayli ilerlemiş olan vaziyete rağmen müdahale etmek istemişler. Maria çocuğa dokunulmasına asla razı olmamış. Sonra birdenbire fenalaşıvermiş ve hastaneye yatmış. Galiba albümin çıkmış. Evvelce geçirdiği hastalıkla vücudunu sarsmış. Doğumdan evvel birkaç kere tamamıyla kendini kaybetmiş. Doktorlar müdahale ederek çocuğu almışlar ve yaşatmışlar. Buna rağmen Maria'ya nöbetler gelmekte devam etmiş ve bir hafta sonra koma halinde ölmüş. Hiçbir şey söyleyememiş. Öleceğini asla tahmin etmiyormuş. Kendini bildiği en son dakikalarda bile annesine "Öğrendiğin zaman hayret edeceksin. Fakat sonra sen de memnun olacaksın" gibi anlaşılmaz şeyler söylüyor. Bir türlü adamın ismini vermezmiş. Annesi Prag'a gitmeden evvel kızının kendisine sık sık bir Türk'ten bahsettiğini hatırlıyor. Fakat ne yüzünü görmüş ne ismini biliyor. Çocuk 4 yaşına kadar hastanelerde ve bakım evlerinde kaldı. Sonra büyük annesi yanına aldı. Biraz zayıf ve durgun bir kız. Fakat pek sevimlidir. Siz öyle bulmuyor musunuz? Olduğum yere düşüverecekmişim gibi bir dermansızlık hissettim. Başım dönüyordu. Buna rağmen dimdik ayakta duruyor ve gülüyordum. Bu kız mı dedim ve başımla vagonun penceresini gösterdim. Evet, şirin değil mi? O kadar iyi huylu ve sessizdir ki kim bilir büyük annesinin ne kadar göreceği gelmiştir. Kadın bunları söylerken hep yüzüme bakıyordu. Gözlerinde adeta düşmanca diyebileceğim bir parıltı vardı. Tren kalkmak üzereydi. Vagona atladı. Biraz sonra her ikisi yan yana pencerede göründüler. Çocuk lakayt bir tebessümle istasyonu ve ara sıra beni seyrediyordu. İhtiyar ve şişman kadın beni bir türlü gözlerinin çemberinden bırakmıyordu. Tren hareket etti. Onlara elimi salladım. Fırat Döpke'nin haince güldüğünü fark ettim. Çocuk içeri çekilmişti. Bütün bunlar dün akşam oldu. Bu satırları yazdığım sırada aradan 24 saatten biraz fazla bir zaman geçmiş bulunuyor. Dün gece bir saniye bile uyuyamadım. Yatakta arka üstü yatarak hep trendeki çocuğu düşündüm. Vagonun sarsıntılarıyla kımıldayan başını görür gibi oluyordum. Bol saçlı bir çocuk başı. Ne gözlerinin ne saçlarının rengini hatta ne de ismini biliyordum. Ama hiç dikkat etmemiştim. Yanı başımda bir adım ötemde durduğu halde bir kere merakla yüzüne bakmamıştım. Ayrılırken elini bile sıkmamıştım. Hiçbir şey. Aman ya Rabbi. Kendi kızıma dair hiçbir şey bilmiyordum. Kadın muhakkak ki bir şok şeyler sezmişti. Niçin bana o kadar hain bakmıştı? Herhalde bir şeyler tahmin etmişti. Ve kızı alıp gitti. Şimdi yoldalar. Tekerlekler bir raydan bir raya atlarken kızımın uyuyan başı hafifçe sarsılıyor. Mütemadiyen onları düşünüyordum. Fakat nihayet daha fazla dayanamadım ve kafamdan uzak tutmak istediğim hayal yavaşça sessiz sedasız gözlerimin önüne dikildi. Maria Puder. Benim kürk mantolu madonnam. Dudaklarının kenarındaki ince kıvrıntı ve siyah gözlerinin derin bakışlarıyla karşımda duruyordu. Yüzünde hiç dargınlık, sitem yoktu. Belki biraz hareket fakat daha ziyade alaka ve şefkatle bana bakıyordu. Halbuki bende onun bakışlarını karşılayacak cesaret yoktu. 10 sene, tam 10 sene. Zavallı ruhumun bütün kırgınlığıyla bir ölüye kızmış, bir ölüyü suçlu tutmuştum. Onun hatırasına bundan daha büyük bir hakaret yapılabilir miydi? Hayatımın temeli, gayesi, sebebi olan kimseden 10 sene hiç tereddüt etmeden, haksızlık edebileceğimi hiç düşünmeden şüphelenmiştim. Onun hakkında en akla gelmeyecek şeyleri tasavvur etmiş ve bir an olsun durup da belki de böyle yapmasının ve beni terk etmesinin bir sebebi vardır dememiştim. Halbuki sebeplerin en büyüğü, en mukavemet edilemezi ölüm varmış. Utancımdan deli olacaktım. Bir ölüye karşı duyulan hazin ve faydasız nedametle kıvranıyordum. Ömrümün sonuna kadar diz çökerek onun hatırasına karşı işlediğim cinayetin kefaretini vermeye çalışsam, bunda gene muvaffak olamayacağımı, insanların en günahsızına, kabahatlerin en ağırını, seven bir kalbi yüzüstü bırakmak ihanetini yüklemenin asla affedilemeyeceğini seziyordum. Daha birkaç saat evvel bende bir fotoğrafı bulunmadığı için yüzünü hatırlayamadığımı zannetmiştim. Halbuki bu anda onu hayattayken gördüğümden çok daha canlı, teferruatlı olarak görüyordum. Aynen tablodaki gibi biraz mahzun, biraz istihnalıydı. Yüzü daha solgun, gözleri daha siyahtı. Alt dudağı bana doğru uzanıyor, ağzı "Ah Raif" demeye hazırlanıyordu. Her zamankinden daha çok yaşıyordu. Demek 10 sene evvel ölmüştü. Ben onu beklerken, evimi ona kabule hazırlarken ölmüştü. Hiç kimseye bir şey söyleyemeden, beni imkansızlıklar içinde kıvrandırmamak, beni sıkıntıya sokmamak için bütün sırrını beraber alarak ölmüştü. 10 seneden beri ona karşı duyduğum hiddetin, etrafıma karşı kendimi aşılmaz bir duvar içine alışımın hakiki sebebini şimdi anlıyordum. 10 sene, hiç azalmayan bir aşkla onu sevmekte devam etmiştim. İçime ondan başka hiçbir kimsenin girmesine müsaade etmemiştim. Fakat şimdi onu her zamankinden ziyade seviyordum. Karşımdaki hayale kollarımı uzatıyor, ellerini tekrar avuçlarıma alıp ısıtmak istiyordum. Onunla beraber geçen hayatımız, o 4-5 aylık zaman bütün teferruatıyla gözlerimin önündeydi. Her noktayı, aramızda konuşulan her kelimeyi hatırlıyordum. Sergide resmini görmekten başlayarak Atlantik'te şarkısını dinleyişimi, yanıma sokulmasını, nebatat bahçesi gezintilerini, odasında karşı karşıya oturuşlarımızı, hatırını birer kere daha yaşıyordum. Bir hayatı baştan aşağı dolduracak kadar zengin olan hatıralar, böyle kısa bir zamana sıkıştırıldıkları için hakikattekinden daha canlı, daha tesirliydiler. Bunlar bana 10 seneden beri bir an bile yaşamamış olduğumu, bütün hareketlerimin, düşüncelerimin, hislerimin benden uzak bir yabancıya aitmiş kadar benden uzak olduğunu gösteriyordu. Asıl ben 35 seneye yaklaşan ömrümde ancak 3-4 ay kadar yaşamış, sonra benimle alakası olmayan manasız bir hüviyetin derinliklerine gömülüp kalmıştım. Dün akşam yatakta Maria ile karşı karşıyayken anladım ki benimle münasebeti olmayan bu vücudu, bu kafayı taşımak bundan sonra bana daha güç gelecektir. Bunları bir yabancıyı besler gibi doyuracağım, oradan oraya sürükleyeceğim ve daima merhamet ve istifafla seyredeceğim. Gene dün akşam anladım ki hayatımdan o kadın çıktıktan sonra her şey hakikiliğini kaybetmiş, ben onunla beraber belki de daha evvel ölmüştüm. Ev halkı bugün erkenden hep beraber gezmeye gittiler. Ben keyifsizliğimi bahane ederek evde kaldım. Sabahtan beri bunları yazıyorum. Ortalık kararmaya başladı. Hala gelmediler. Fakat birazdan gülüşüp bağırışarak sökün ederler. Benim bunlarla münasebetim nedir? Aradaki bütün bağlar, ruhlar beraber olmadıktan sonra ne ifade ederler? Senelerden beri hiç kimseye bir tek kelime söylemedim. Halbuki konuşmaya ne kadar muhtacım. Her şeyi içinde boğmaya mecbur olmak, diri diri mezara kapanmaktan başka nedir? Ah Maria, niçin seninle bir pencere kenarında oturup konuşamıyoruz? Niçin rüzgarlı sonbahar akşamlarında sessizce yan yana yürüyerek ruhlarımızın konuştuğunu dinleyemiyoruz? Niçin yanımda değilsin? 10 seneden beri belki boşuna yere herkesten kaçmışım. İnsanlara inanmamakta haksızlık etmişim. Aramış olsaydım belki senin gibi birini bulabilirdim. Her şeyi o zaman öğrenmiş olsaydım belki zamanla alışır, seni başkalarında bulmaya gayret ederdim. Ama bundan sonra her şey bitti. Asıl büyük ve affedilmez haksızlığı sana karşı yaptıktan sonra hiçbir şeyi düzeltmek istemiyorum. Senin hakkında verdiğim yanlış bir hükme dayanarak bütün insanları suçlu tuttum. Onlardan kaçtım. Bugün hakikati anlıyorum. Fakat nefesimi ebedi bir yalnızlığa mahkum etmeye mecburum. Hayat ancak bir kere oynanan bir kumardır. Ben onu kaybettim. İkinci defa oynayamam. Artık benim için eskisinden beter bir hayat başlayacak. Gene makine gibi akşam üzerleri alışveriş edeceğim. Kim ve ne olduklarını merak etmediğim insanlarla görüşüp onların sözlerini dinleyeceğim. Hayatımın başka türlü olmasına imkan var mıydı? Zannetmem. Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı, gene aynı şekilde fakat her şeyden habersiz yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka türlü bir hayatın da mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin. Bunu sonuna kadar götürmediysen, kabahat senin değil. Bana hakikaten yaşamak imkanını verdiğin birkaç ay için sana teşekkür ederim. Böyle birkaç ay, birkaç ömür kıymetinde değil midir? Vücudunun bir parçası olarak geride bıraktığın çocuk, bizim kızımız, yeryüzünde bir babası bulunduğundan habersiz, uzak yerlerde dolaşıp duracak. Yollarımız bir kere karşılaştı. Fakat ona dair hiçbir şey bilmiyorum. Ne ismini, ne bulunduğu yeri. Buna rağmen hayalimde onu daima takip edeceğim. Kafamda ona bir hayat seyri icap edip yanında yürüyeceğim. Onun nasıl büyüdüğünü, nasıl mektebe gittiğini, nasıl güldüğünü ve nasıl düşündüğünü tasavvur ederek bundan sonraki senelerimin yalnızlığını doldurmaya çalışacağım. Dışarıda gürültüler oluyor. Herhalde bizimkiler döndüler. Hep yazmak istiyorum. Ama ne lüzumu var? Bu kadar yazdım da ne oldu? Bizim kıza yarın başka bir defter almalı ve bunu kaldırıp saklamalı. Her şeyi, her şeyi, bilhassa ruhumu hiç bulunmayacak yerlere saklamalı. Raif Efendi'nin defteri burada bitiyordu. Diğer sayfelerde hiçbir not, hiçbir kayıt yoktu. Sanki büyük bir korkuyla sakladığı ruhunu bir kere mahsus olmak üzere dışarıya, bu defterin yapraklarını aksettirmiş, ondan sonra gene içine kapanıp senelerce susmuştu. Sabah oluyordu. Verdiğim sözü yerine getirmek için defteri cebime koyarak hastanın evine gittim. Kapı açıldığı zaman karşılaştığım telaş, içeriden gelen ağlamalar bana her şeyi anlattı. Bir an kararsızca durup bekledim. Raif Efendi'yi son bir defa görmeden gitmek istemiyordum. Fakat buna tahammül edemeyeceğimi, bütün bir gece hayatının en canlı taraflarını seyrettiğim, hatta birlikte yaşadığım bu insanın birdenbire manasız bir yığın haline geldiğini göremeyeceğimi hissettim. Yavaşça sokağa çıktım. Raif Efendi'nin ölümü bana o kadar tesir etmemişti. İçimde onu kaybetmiş gibi değil, asıl şimdi bulmuş gibi bir his vardı. Dün akşam bana, seninle şöyle bir oturup konuşamadık demişti. Ben artık böyle düşünmüyordum. Dün akşam onunla uzun uzun konuşmuştum. O bu dünyadan ayrılırken benim hayatıma, başka hiçbir insana nasip olmayacak kadar canlı bir şekilde giriyordu. Bundan sonra onu daima yanımda bulacaktım. Şirkette Raif Efendi'nin boş masasına oturdum ve siyah kaplı defterini önüme koyarak bir kere daha okumaya başladım. Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali, 4. kaset, 2. yüz ve kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr